Ayrım 32, sayfa 276. Kadere imanın faydaları. Kadere iman, insana kainatta her şeyin yüce bir hikmete göre cereyan ettiğini gösterir. Mümin, kendisine zarar geldiği zaman hemen feryadı basmaz. Başarı ve iyilik dokunduğu zaman da her şeyi unutarak sevinip şımarmaz. Hadid 22-23. Böylece mümin kadere inanmakla dengeli ve mutedil bir olgunluk kazanır. İki dünyada da mutluluğun ve üstünlüğün zirvesine ulaşır. Fransız seyyah Ale Castellan, Osmanlı insanını şu sözleriyle tasvir eder. Kaza ve kader akidesi Osmanlı'nın zihninde kökleşmiştir. Bu akide onlarda şecaat yerine geçer, sebat ve metanetlerini artırır. Ölümü bile tevekkülle göze almalarına vesile olur. İşte bundan dolayı gözle görülecek kadar muhakkak olan tehlikeler bile onları yıldırmaz. Nice ateşlerin içine ve düşman süngülerinin üstüne atılıp bütün vücutları delik deşik olduktan sonra bile eğer henüz ecelleri geldiğine kani değillerse hayatlarından ümit kesmezler. Kadere iman, her şeyin Allah tarafından tanzim ve tertip edildiğine itikad etme manasına geldiğinden, her şeyden evvel insanın zihnine bir nizam fikrini yerleştirir. Hadiselere sebepleriyle izah etme alışkanlığını kazandırarak tesadüfiliği ve keyfiliği ortadan kaldırır. Hadiseler arasında bir münasebet görme şuurunu hakim kılar. Ölçü ve nispet konusu üzerinde dikkatle durmayı temin eder. Zira kader her şeyin bir ölçüye, nispete ve sebebe bağlanması manasına gelir. Kadere iman insana metanet, cesaret, istikrar, sabır, azim gibi güzel hasletler kazandırır. Kadere inanan kişi hiçbir şeyden yılmaz, gevşeklik, acziyet, zaaf ve tembellik ona yol bulamaz. Tehlike ve musibet zamanlarında hep kadere imandan bahsedilmesi, kaderin bu hususiyetleri sebebiyledir. Kadere iman insanlara müsamaha gösterebilmeyi öğretir. Kader inancı insanı kanaatkar, hak ve hukuka riayetkar bir şahsiyet haline getirir. İhtiras, tamahkarlık, haset gibi son derece zararlı hastalıklardan kurtarır. Kadere itikadı olan kişi Allah'tan razı olur, onun rızasını kazanır, tevekkül ve teslimiyet gibi güzel hasletler kazanır. Kendine güveni gelir, vehim ve vesveselerden kurtulur, lüzumsuz kaygılardan, boş kuruntulardan ve fuzuli endişelerden azad olur. Hasılı, İslam dinindeki kader inancı, insanı tembel, atıl, zelil, miskin ve çekingen değil, faal, cevval, hamleci, müteşebbis ve atik hale getirir. Profesör Doktor Süleyman Uludağ, İslam'da emir ve yasakların hikmeti, sayfa 70-71. Akaid mevzularında tafsilat için bakınız http://www.islamicpublishings.net Images Book İngilizce İslam İman İbadet Inc. PDF 8. Sihir ve büyü. Sihir, lügatte sebebi gizli ve üstü kapalı olan şey demektir. Asıl manası bir şeyi hakikatinden başka bir şeye çevirmektir. Örfte sihir denilince başkası üzerinde meydana getirilen bir tesir, yönlendirme, aldatma ve zanna düşürme anlaşılır. Bu durumda gizli olan ve gerçeğin aksine tahayyül olunan göz bağcılık, hilekarlık gibi şeyler sihirdir. Sihri iki kısma ayırmak mümkündür. 1. Sırf yalan ve aldatmadan ibaret olan söz ve fiillerle bir tesir icra etmek. 2. Az çok bir hakikati kötüye kullanarak bir tesirde bulunmak ve bir şey yapmak. Bu durumda sebebi herkes için malum olmayan herhangi bir hakikat, insanları ifal edip aldatmak için kullanıldığında sihir olur. İslam'a göre ilim muhteremdir, her türlü hürmete layıktır ve öğrenilmesi yasaklanan hiçbir bilgi yoktur. Hatta şerrinden korunmak için sihir bile öğrenilebilir. Ancak hiçbir zaman ilmi kötüye kullanmamak gerekir. Bu sebeple sihir yapmak haram kılınmış, hatta küfür olarak kabul edilmiştir. Buna rağmen maalesef günümüzde çok yaygın olan bir günah olarak dikkat çekmektedir. Gayıplarında ve gaflet anlarında insanları tesir altına alarak büyük zararlara uğrattığı için sihir son derece veballi ve cezası büyük olan bir günahtır. onunla ancak Allah'tan korkmayan ve inancı zayıf kimseler meşgul olur. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ehli kitaptan bir taife, Hazreti Süleyman'ın hükümranlığı aleyhinde şeytanların uydurup okuya geldiği iftiralara tabi oldular. Halbuki Süleyman, sihir yaparak kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü onlar insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirilen bilgileri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi, biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın öğrettiğimiz bilgileri sihir yapmakta kullanıp da kafir olma demeden hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan kişi ile hanımının arasını ayıracak şeyleri öğreniyorlardı. Fakat onlar bununla Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar verecek değillerdi. Kendilerine faydalı olanı değil de zarar veren şeyi öğreniyorlardı. Şanıma yemin olsun ki onlar sihri satın alanların, Allah'ın kitabını bırakıp sihirle meşgul olanların ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilirler. Kendilerini feda ederek karşılığında satın aldıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. Bakara 102. Allah Resulü Hazreti Süleyman'ı peygamberler arasında zikredince bazı Yahudi hahamları Muhammed Davud'un oğlunu peygamber sanıyor. Halbuki o sadece bir sihirbazdı dediler. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Kurtubi 2:41-42. Ayeti kerimede halbuki Süleyman asla sihir yapmadı yerine halbuki Süleyman asla kafir olmadı buyurulmuştur. Bu ifade sihrin küfürle aynı derecede kötü bir günah olduğuna işaret eder ki sihir ve büyünün çirkinliğini göstermeye kafidir. Harut ile Marut'un sihir öğrettikleri kişilere biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın öğrettiğimiz bilgileri sihir yapmakta kullanıp da kafir olma diye ikazda bulunmaları da sihrin küfre götüren sebeplerin başında geldiğini göstermektedir. Çünkü sihir ve büyüde Allah'ın irade ve kudretinin üzerinde işler yapma iddiası vardır. Halbuki büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeyin bulunmadığı tarzındaki inançlar İslam'a ters düşmektedir. Diğer taraftan sihir ve büyünün temelinde menfaat elde etme düşüncesi olduğundan bunlarla uğraşan insanlar din ve mukaddesat tanımazlar. Bazı durumlarda dini ve mukaddes metinleri istismar ederler. Cenab-ı Hak Harut ve Marut isminde iki meleği Babil'e indirmiş ve onlara bazı ince ilmi hakikatleri vermişti. Bu iki melek hayırda kullanarak istifade etmeleri için ve bir de imtihan maksadıyla bir takım bilgileri İsrailoğullarına öğretmişlerdi. Hayır için öğrettikleri hakikatler fesat ehli tarafından kötüye kullanılabilecek vasıfta olduğundan melekler herkese kesin bir dille biz imtihan için gönderildik. Öğrettiğimiz şeyler fitneye müsaittir ve suistimal edildiğinde insanı küfre götürür. Sakın bunlarla sihir yaparak küfre girme diye tavsiyede bulunurlardı. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlarsa böyle hayır telkin edip nasihatte bulunmak bir tarafa meleklerin öğrettiği hakikatlerle insanlara sihir yapmasını öğretiyorlardı. İşte Yahudiler gerek sihirbazlardan, gerekse meleklerin öğrettiği hakikatlerden, kişiyle hanımının arasını ayıracak şeyler öğrendiler. Görüldüğü gibi, sihir o kadar büyük bir tehlikedir ki, aile gibi birbirine sıkıca bağlı en sağlam yapıyı bile bozabilmektedir. Dünyanın en yakın insanlarını birbirinden ayıran sihir, komşuları, akrabaları, toplumu ve milletleri ne hale getirir ki düşünmek icap eder. Zira sihir her şeyden evvel ruhlar üzerinde müessir olur. Fikirleri tarumar eder, kalpleri çeler, ahlakı bozar ve cemiyetleri perişan eder. Ancak söylenenlere bakarak sihri gözle büyütüp sihirbazların her şeye kadir olduğu zannına kapılmamalıdır. Hakiki tesir ne sihirde ne sihirbazda, ne tabiatta ne ruhta, ne şeytanda ne de melektedir. Her şey Allah'ın kudret elindedir. Allah Teala imtihan icabı korumasını kaldırırsa sihirbazlar zarar verebilir. Yoksa kendiliklerinden hiçbir şey yapamazlar. Bu sebeple her şeyden evvel Allah'tan korkmalı, ona sığınmalı ve onun kitabı Kur'an-ı Kerim'e sarılmalıdır. Sihir insanlara hep zarar verir, onlara hiçbir faydası olmaz. Bu sebeple Allah'ın kitabını ve hayırlı işleri bırakıp da sihir gibi zararı büyük bir günahla meşgul olan insanların ahirette hiçbir nasibi olmayacağı aşikardır. Böyle insanlar şeytana ve nefislerine uyup sihirle meşgul olarak aslında kendilerini helake sürüklemektedirler. Uğruna ebedi hayatın feda edildiği bir anlık dünya zevki ne kötü bir kazançtır. İnsanlar yaptıkları yanlışın büyüklüğünü ah bir bilseler. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberleriyle onlara indirdiği vahyin hak olduğu, sihir ve sihirbazlıkla alakasının bulunmadığı bildirilmiş, sihir yapanların peygamberlere karşı muhalefet ve iftiralarından bahsedilmiş, onların nerede olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, felah bulmayacakları, muvaffak olamayacakları ve kurtulamayacakları, Allah'ın bu bozguncu müfsitlerin işlerini düzeltmeyeceği haber verilmiştir. Araf 116, Yunus 76-81, Taha 69, Zuhruf 30, Zariyat 52. Bu meyanda Kur'an-ı Kerim Firavun'un sihirbazlarının Hazreti Musa ile müsabakaya girmesinden bahseder. Hazreti Musa'nın mucizesini gören sihirbazlar Firavun'un vereceği mükafatları bir kenara itmiş ve feci bir işkenceyle öldürülmeyi göze alarak Allah'a iman etmişlerdir. Araf 111-126, Yunus 76-82, Taha 56-73, Şuara 34-51. Demek ki sihri iyi bilen bu insanlar, mucizedeki hakikati görünce yaptıkları işin ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu anladılar. Firavun, ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesip hurma ağaçlarını asacağını söylemesine rağmen imanlarından vazgeçmediler. Bize gelen apaçık hakikatlere ve bizi yaratana seni tercih edemeyiz. Dolayısıyla sen yapacağını yap. Sen ancak bu dünyada hükmünü geçirebilirsin, dediler. Taha 72. Sonra şöyle devam ettiler. Zararı yok. Hiç şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. Şuara 50. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olandır. Taha 73. Ardından Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, Rabbimiz bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al diye yalvardılar. Araf 126. Sihir ve büyünün büyük günahlardan olduğunu ve bunlardan şiddetle sakınmak gerektiğini ifade eden hadis-i şerifler de mevcuttur. Nebi bir gün, İnsanı helake sürükleyen yedi şeyden sakınınız buyurmuştu. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, onlar nelerdir diye sordular. Resul-i Ekrem şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak, dini bir ceza ile usulünce öldürülen müstesna, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı katletmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında harpten kaçmak, hiçbir şeyden haberi olmayan iffetli Müslüman kadınlara zina iftirasında bulunmak. Buhari, Vasaya 23, Tıp 48, Hudud 44, Müslim İman 145. Yine Resulullah şöyle buyurur. Kim bir düğüm atar ve ona üfürürse sihir yapmış olur. Kim de sihir yaparsa şirke düşer. Kim fayda umarak hayvan tırnağı, nazarlık gibi cahiliye adetlerinden bir şeyi herhangi bir yere asarsa o astığı şeye havale edilir. Allah'ın yardımından mahrum bırakılır. Nesai Tahrimü'd-Dem 19/4076. Sihirbazların adeti bir ip alıp ona düğüm atmak ve bazı sihirli sözler söyleyerek düğüme üflemektir. Kim böyle yaparsa sihir ehlinin yaptığı bir işi yapmış olur. Bu da şirk ehlinin amellerinden olup insanı adım adım şirke götürür. En azından tevekkülü ve Allah'a itimadı terk ettirip sihre güvendirdiği için gizli şirke sebep olur. Hadis-i şerifte fayda temin etmesi veya zararları def etmesi umularak boyna veya herhangi bir yere, cahiliye devrine ait muska, nazarlık, hayvan tırnağı ve kemiği gibi şeylerin asılması da yasaklanmaktadır. Böyle şeyler yapanları Allah, o güvendikleri şeylere havale ederek yardım ve rahmetinden mahrum bırakır. Kur'an'dan ve ilahi isimlerden bazı şeyler yazıp, teberrüken asmak, bu hükmün haricinde tutulmuş ve caiz görülmüştür. Nitekim ashab-ı kiramdan Abdullah bin Amr küçük çocuklara böyle şeyler takardı. Bunların bir fayda celbedip zararı defedeceğine inanmak ise yine doğru görülmemiştir. Zira şifayı veren ve kötülükleri defeden ancak Allah Teala'dır. Haşiyetüs Sindi, Alen Nesai, Halep 1986, 7-112. Alimlerimiz bu ve benzeri naslardan hareketle sihir öğrenip uygulamanın hükmü konusunda muhtelif görüşler ileri sürmüşlerdir. Ebu Hanife, İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel'e göre sihir öğrenip yapmak küfürdür. Hanefi mezhebi imamlarından bazılarına göre şerrinden korunmak için sihir öğrenilebilir. Bu küfür değildir. Fakat sihir yapmanın caiz olduğuna veya fayda verdiğine inanmak küfürdür. Sihir ve büyü yapan kimselerin şer'i cezası fıkıh kitaplarımızda tafsilatıyla açıklanmıştır. Bakınız M. Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur'an Dili, 1-441-451, Kamil Miras, Tecrit Tercümesi, 8-224-235. Kendilerine sihir yapılmış kimselerin bunun tesirinden kurtulmak için bu işi meslek edinmiş samimiyetsiz kimselere müracaat etmeleri doğru değildir. Her şeyden evvel Allah'a sığınmak, ibadet ve dua etmek ve yoksullara sadaka vermek gerekir. Alim, takva sahibi ve güvenilir bir kimse sihir yapılan insanlara yardımcı oluyorsa ondan istifade etmek de mümkündür. Cenab-ı Hak, sihirbazların şerrinden korunmak için ne yapmamız ve kime sığınmamız gerektiğini öğreterek şöyle buyurur. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere nefes eden sihirbazların şerrinden ve haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak 1-5. 9. Günah ve sevap. İnsanoğlunun yaptığı her amelin bir değeri ve karşılığı vardır. Zerre kadar küçük de olsa iyi veya kötü hiçbir amel karşılıksız kalmaz. Bunlardan ilahi emir ve yasaklara aykırı olanlar günah diye isimlendirilir ve karşılığında ceza verilir. İlahi emir ve yasaklara uygun olan davranışlara da ameli salih, iyilik, hayır gibi isimler verilir ve bunlara sevap yani karşılık olarak mükafat verilir. Kur'an-ı Kerim'de günahın karşılığında ism, zemp, isyan, cürm gibi pek çok kelime kullanılır. Bunların hepsi de nefse, şeytana, karanlık ve kötü işlere yenik düşmeyi, sıkıntıyı ve ıstırabı, içtimai huzursuzluk ve anarşiyi, çirkin ve bayağı davranışları, dengeyi bozmayı ve haddi aşmayı ifade eder. Günah, takvaya da fücura da istidadı olan insanın, Şems 7-8, yanılması, unutması, dengesizliği, sapması, yaratıcının çizdiği hudutların dışına çıkması, ilahi kanunları ihlal etmesidir. Bu durum sadece günah işleyene zarar vermekle kalmaz, çoğu zaman başkalarına ve yaşanılan ortama da zarar verir. Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmek ve yasakladığı şeylerden uzak kalmaksa hem insana deruni bir huzur bahşeder, hem toplum düzenini sağlar, hem de içinde yaşadığımız tabiatın bozulmasını önler. Günaha sevk eden faktörler. Bunları insanın yapısında bulunan meyil ve arzularla ona dışarıdan tesir eden amiller olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. 1. İnsanın yaptığı kötülüklerin kaynağı umumiyetle nefistir. Zira insan nefsi terbiye ve tezkiye edilmediği takdirde alabildiğine kötülüğü emreden nefsi emmare ve kişiyi günaha yöneltmek için fısıltılar halinde sürekli telkinlerde bulunan bir kuvvettir. Yusuf 53, Kaf 16, Necm 23. 2. Günaha sevk eden bir başka faktör de ölümü unutmak, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine dalmak ve ahiret endişesinden uzaklaşmaktır. Bakara 2/95-96. Kendini bu psikolojiye kaptıran insan, sanki hayat sadece bu dünyadan ibaretmiş gibi pervasızca hareket etme arzusuna kapılır ve hayvani isteklerini tatmin etme duygusunun baskısıyla günaha kolayca kayıverir. Kur'an-ı Kerim bu durumdan kurtulmak için insanın durup düşünerek hatasını terk etmesini, sadece Allah'ın razı olduğu işleri yaparak bunlarda huzur bulmasını ve nefsini dizginleyerek terbiye ve tezkiye etmesini tavsiye eder. Kıyame 2, Fecr 27-28. Ayrıca insanın zayıf yaratılmış olması ve dünya nimetlerinin süsüne gönül kaptırması, Nisa 28, Bakara 155, Ali İmran 14, önemli günah faktörleri olarak zikredilmektedir. Günaha götüren harici sebepler arasında aldatıcı dünya hayatının insanlara cazip gelmesi, Ali İmran 14-185, Yunus 23, Rad 26, bol miktarda mevcut olan kötü örneklere uymak, onlarla beraber bulunmak, En'am 116, Furkan 27-29 ve insanın manevi yücelişine karşı mücadele etmeye ahdetmiş olan şeytanın tahrikleri, Araf 14-18, Hicr 36-42 zikredilebilir. İnsan dünyaya imtihan edilmek için gönderilmiştir. Bu sebeple hakkı da batılı da seçme hürriyetine sahiptir. Sevap kazandıracak işler de yapabilir, günaha da düşebilir. Zira insanın mesul tutulabilmesi için hür olması gerekir. Neticede elde ettiği mükafatın kıymeti de buna bağlıdır. Bu durum aynı zamanda insana verilen değerin de bir göstergesidir. İmtiyazlı ırk ve asli günah yoktur. İslam bir ırk ve sınıfın diğerlerine göre imtiyazlı olması, insanların günahkar ve suçlu olarak doğması, Hristiyanların inancına göre Cenab-ı Hak asli günahlı doğan insanları affetmek için Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirmiştir. Bunu duyan pek çok insanın aklına şu sorular takılıyor. 1. Niye her çocuk Hazreti Adem'in cennette işlediği günahla dünyaya geliyor? 2. Madem ki yaratıcı insanları çok seviyorsa onların günahını bağışlamak için Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesine neden gerekli kılmış? 3. Hazreti İsa'dan önce gelen insanların durumu ne olacak? 4. Çarmıha gerilip acı çeken ve Allah'a dua eden Hazreti İsa nasıl ilah olabilir? Carol Anyway, Daughters of Another Pet, Yauna Publication 1995. Günahların bazı insanlar tarafından affedilebilmesi gibi sonradan uydurulan inançları kabul etmez. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İsrailoğulları sayılı birkaç gün müstesna bize ateş dokunmayacaktır dediler. De ki, siz Allah katından bir söz mü aldınız? Eğer böyle bir söz aldıysanız Allah vaadinden asla caymaz. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, kim kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Bakara 80-81. Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki öyleyse günahlarınızdan dolayı Allah size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de onun yarattığı insanlardansınız. O dilediğini bağışlar ve dilediğini azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüşte ancak O'nadır. Maide 18. Resulullah insanoğlunun günahsız ve yanlış fikirlerden uzak bir şekilde doğduğunu şöyle ifade buyurur. Doğan her çocuk fıtrat üzere saf ve tertemiz doğar. Bazı rivayetlerde bu din üzere doğar diye İslam'a işaret edilmiştir. Müslim, Kader 23, Ahmet 2-253. Sonra anası babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Tıpkı hayvan yavrusunun bütün azaları tam olarak sapasağlam doğması gibi sonradan sahibi onun kulağını keser veya başka bir yerini bozar. Hiç yavrunun kulağı kesik olarak doğduğunu görüyor musunuz? Ebu Hüreyre Hazretleri bu hadisi şerifi rivayet ettikten sonra ifade ettiği manayı takviye maksadıyla şu ayeti kerimeyi okumuştur. Sen eğri ve batıl şeylerden uzaklaşarak ve tevhide sarılarak yüzünü hak dine çevir. Yani Allah'ın insanoğlunu yaratmış olduğu fıtrata sarıl. Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum 30, Buhari, Cenayiz 80, Müslim, Kader 22. Ayet-i Kerime'den anlaşıldığına göre Allah Teala'nın gönderdiği İslam insanların fıtratlarına uygun bir dindir. İnsanın fıtratı şimdiye kadar değişmediği gibi kıyamete kadar da değişmeyecektir. O halde Bu din ebediyen geçerlidir ve her çağda insanları huzura kavuşturacak yegane yoldur. Ahlaki sefalete sürüklenerek insani fıtratı bozmaya çalışanlarsa ondan daha iyi bir yapıya kavuşmaları mümkün değildir. Öyleyse insanlar Allah'ın yarattığı fıtratı muhafaza etmeli ve buna en uygun olan dine sarılmalıdırlar. Fıtrat dini olan İslam'a göre beraat-i zimmet asıldır. Yani insan suçlu olduğu ispat edilinceye kadar suçsuzdur. Suçlu veya günahkar olmak istisnadır.